Ayrım 4.
Gazete koltuğunda çantası elinde çınarın altında oturan yaşlıları selamlayarak geçerken reislerden biri gülümseyerek "Bugün ticaret iyi gitti he mi?" deyince duraklamıştı. Çakır gözlü, iri burunlu yaşlı adam ortaya konuşuyordu. Dün gece Rumeli Kavağı yokuşun altındaki küçük kumsalda iki İngiliz askerini uzatmışlar. Onun yanındaki ufak tefek yaşlı reis eklemişti. Bir iki gün evvel Kavak yolunun kuytusunda iki kadını sıkıştıranların da bu askerler olduğunu söyleyenler var. Bu sözlerden ne anlam çıkaracağını bilememişti. Çakır gözlü adam sözlerinin yanlış anlaşıldığını düşünmüş olmalı ki, sol eliyle bıyığını sıvazlarken, "İnsan martı misalidir, martı konar bir tekneye, açılır gider denize, vardığı yeri vatanı beller, iyidir martı olmak, iyidir da" deyiverdi. Bu sözlerle yüreği ferahlamıştı. Çınarlı yoldan yukarı yönelecekken arkada bıraktığı yaşlardan bir ses daha gelmişti. "Bizim için de bir kurşun sallarsın gayrı, martı hatırı ne de olsa." Aylardır içine çöreklenmiş karanlığın bu sözlerle bir anda dağıldığını duyumsamış, yerdeki küçük dal parçasını teperek, "Biz de her şeyi gizliden yaptık sanıyoruz. Adamlar deryaların derinliğindeki balıkları görürler de karada gördüklerini seçemezler mi hiç?" demişti kendi kendine. Ertesi akşam bindiği vapur boğaz çıkışında durdurulmuş, yolcular ince ince aranmışlardı. İkinci kaptanın yardımıyla kazan dairesindeki ateşçilerin arasına karışınca atlatabilmişti bu denetimi. Yolcuların ve mürettebatın kimliklerini alan İngilizler vapurun Karadeniz'e çıkışını yasaklamıştı. Geceyi endişe ve korku içinde geçirdikten sonra sabah saat 8'de yol vermişlerdi. Karadeniz'in fırtınasıyla çalkalanarak geçmişti 3 gün. İnebolu limanına girdiklerinde yolcular sevinç gözyaşları dökmüşlerdi. Daha önce hiç gelmedikleri bu liman kasabasının ıslak toprağı doğduklarından beri oralarda yaşamışlar gibi tanıdık gelmişti. Kayıktan kıyıya ayak bastıklarında yanındaki tıbbiyeli genç, "İnsanın gitmediği, görmediği topraklara da vatan adını vermesi işte böyle bir şey olmalı azizim. Ne saadet, tıpkı kendi evinin kapısından girince duyduğun itimat ve huzur gibi" diyerek büyük ciddiyetle başlamış ama ince sessiz hıçkırığını saklayamayınca gerisini getirememişti. Vapurdan inenler aynı köyün ve aynı ailenin bireyleriymiş de topluca düğüne gelmişler gibi birbirlerine laf atıyorlar ve kutluyorlardı. Bu coşku yükselmesinin nedenini Küre ve Ilgaz dağlarının karlı yollarını kırık dökük bir arabayla aşarak Ankara'ya ayak bastığında anlamıştı. Tozlu istasyon yolunun sonunda tek katlı meclis binasının ön balkonundaki direkte dalgalanan bayrağı görünce aylardır içinde biriken burukluk parçalanıp gitmiş göğsü birden genişleyivermişti. Yükselen güven ve gurur duygusuyla dünyayı yerinden oynatacak denli güçlü olduğunu duyumsamış ve derin bir soluk alarak "İşte geldik Ankara" demişti yüksek sesle. İşte o anda at arabasının çıkamadığı dağ yollarında yürümekten tutulan ayaklarına bir canlılık gelivermişti. Pencerenin pervazına konan kuşlar kapının vurulmasıyla kanat çırpıp uzaklaşınca Ankara istasyonundan Milli Meclis'e uzanan yoldan koptu, içeri giren Asım'a bir an baktı. "Keşifçilerden haber var mı?" "Gördese gidenler döndü, bir şey yokmuş." "Sındırgı yanlarından haber?" "Daha gelen giden yok, ne de olsa sayılar az, arada bir haberci de yollayamıyorlar." "Şu parti pehlivan bir sakinleşip dağlarda dolaşmayı bıraksa artık." "Az kalsın unutuyordum. Pehlivan 15 adamıyla Gördes yakınına kaynının köyüne gelmiş." "Deme be yahu. Bak bu iyi haber. Yarın Gördes olacağım. Onun aklını çelebilirim belki."
"Sizi dinler. Yeter ki bir kez olsun yüz yüze konuşabilirsiniz."
"Halife Kütahya'dan ayrılmış diyorlar. Parti pehlivan bize katılırsa o da gelir."
Asım'ın yüzü güldü, sesi canlandı. "İşte o zaman Kaymakam Bey bize ne Ethem'in artıkları ne de düşman kâr eder. Temizleriz buraları. Yaman adamdır Halil, sıkı komitacıdır." Onun heyecanına bir anlam vermeye çalışıyordu. Biraz daha konuşturayım diye düşündü. "Asım, iyi hoş söylersin de şu Halil Efe'nin Ethem'in ardına takılmasına ne dersin?" Asım hiç duraksamadan yanıtladı. Sesinden kırgınlığı seziliyordu. "Kaymakam Bey, Yunan'ın Ayvalık'a çıkmasının ardından ortada bir dağınıklık yok muydu? Hele Yunan İzmir'den yukarılara yönelince ortada yol gösterecek bir hükümet, bir önder mi vardı? Kimse ne yapacağını bilemiyordu. Silahını, adamlarını toparlayan en yakınındakine katılıp gitti." Bu heyecanlı anlatımı mutlulukla ve bir parça da hayıflanarak dinliyordu. Ona, "İyi de Parti Pehlivan ve Halil Çerkez Ethem'e katılmadan evvel Bergama'da kendi başlarına harbe girmediler mi? Öyle devam etseler olmaz mıydı? Bu olup biten de onları Ethem'in emrine verenlerin hiç mi kabahati yok?" diye sormayı düşündü ama hemen caydı. Asım'ın yüzü kızarmış, makineli tüfek atışı gibi sıralıyordu sözleri. "Kaymakam Bey, biz bile ne edeceğimizi şaşırmadık mı? Bir yanda karşı durmayın diyen mutasarrıflar ve hatta kumandanlar, öte yanda ırzına geçilen analar, kızlar, çiğnenen toprak..." Asım'ın sesi önce çatallandı, sonra boğuklaştı, başı öne eğildi. Elini onun omzuna koydu, küçük kardeşini yatıştırmak isteyen bir ağabey tavrıyla konuşuyordu.
Haklısın Asım, kimse ne yapıp edeceğini bilemiyordu. Hepimiz tutunacak bir dal, ardına düşecek bir güç arıyorduk. İyi başlayan iş her zaman iyi gitmiyor. Durdu, biraz soluklandıktan sonra sürdürdü. Ethem ve kardeşleri de belki iyi başlamışlardı ama biraz görev yapınca başka hülyalara daldılar. Kendilerini padişah sülalesine hizmete adamış büyükleri gibi birer paşa olacaklarını sandılar.
Mülazım Asım duyduklarından şaşkındı. İbrahim Ethem Bey öne eğildi, sesi daha da yükseldi.
Kanuna düzene uymamayı alışkanlık edinmişler. Ali Kıran başkesen olmuşlar. Bu yetmezmiş gibi gerekli gereksiz sertliğe başvurmuşlar. Hatta sorgusuz sualsiz cana kıyar olmuşlardı.
Sesi birden ölgünleşti. Sözcüklere yüklenmiş olan gizli öfke birden hüzne dönüştü.
Demirci'nin ilk Yunan işgalinde vatandaşı ezdirmemek için Yunan zabitlerini idare eden zavallı belediye reisini hatırla. Adamcağız Ethem kasabaya girecek, ne olur ne olmaz, buralardan ayrıl diyenlere, ben bir kanunsuzluk yapmadım, demirciye sahip çıktım diyerek ayrılmayınca ne olmuştu?
Asım bu işi bilmediğini söyleyince kaymakam acı bir sesle bitirmişti.
Ne olacak, Ethem sorgu sual etmeden adamı evinin önündeki ağaçta sallandırmıştı. Şimdi de kardeşleri ve adamlarıyla birlikte geçtiler, neyse.
Kısa süren sessizlik konuşmanın bittiğini gösteriyordu. İbrahim Ethem Bey çıkmak üzere hareketlendi.
Mülazım Asım konuşmanın etkisinden sıyrılmaya çalışarak ''Arabayı hazırlatayım mı kaymakam bey?'' diye sordu.
''Gerek yok Asım, yörüklere takılır giderim.''
Az sonra aşağıya birlikte indiler. Karşı kahvenin önünde söyleşiye dalmış demirci ustaları kaymakamın atını çektiğini görünce merakla yanaştılar.
Demirci Ali Usta telaşlıydı. ''Hayrola kaymakam bey, bizi başsız koyup gidiyor gibisiniz.''
Halı heybesini atın terkisine atan İbrahim Ethem Bey sol ayağı üzengideyken duraladı, onlara döndü, gülümsedi.
''Nereye koyup gideceğiz Ali Usta? Şu işleri bir yoluna koyalım diye gör dese kaymakamlık etmeye gidiyorum. Düşman yolları kesmeden bir teşkilat kurmak gerek.''
Bekir Usta deri önlüğünü çözüp eline almıştı. Ata doğru yekinip başını tuttu, Davudi sesinde bir hırçınlık vardı.
''Oldu mu ya? Yalnız gidilir mi? Az bekle, birkaç kızan toplayıp ben de geleyim seninle.''
İbrahim Ethem Bey eyere yerleşti, sesini alçalttı. ''Siz meraklanmayın ağalar, hem burada yapacağımız çok iş var. Düzeni korumak, kışkırtmalara gelmemek gerek. Rum ailelere sahip çıkın, bir iç karışıklığa meydan vermeyin ve idarede zabit arkadaşlara yardımcı olun. Haydi bakalım, Allah kolaylık versin.''
Atını demirciler yokuşundan aşağıya sürerken ahali de bir süre arkasından geldi. Başını çevirip geriye baktığında demirci çıraklarından birinin taş yoldan aşağıya doğru yürüyerek bir testi su döktüğünü gördü.
Ali Usta'nın ''Allah'a emanet ol, sular gibi git, sular gibi geri gel'' diye bağırdığını duyunca içi ısınıverdi.
O geceyi Çat değirmeninde geçirdi. İkinci gün öğlene doğru Çomaklı Dağı'nı aşıp Güneşli Köyü'nü geçti ve Söğeler Köyü'nün açığından ovaya indi.
Bağlar arasından ilerleyip Gördes'le ovayı birbirinden ayıran Ummuhan Deresi'ne atlayan ağaç köprünün başına geldi. Bir an soluklanıp soldan sağa karşı yamaçta uzanan kasabaya bakındı. Birbiri arkasına yaslanmış taş yapılar iç içe yapılmış kale surlarını andırıyordu.
Bir şerit oluşturan kasabanın ortasından yukarıya yükselen Yağcı Emir Camisi'nin iki minaresi taş duvarlı evlerin arasından tek düzeliği bozmak istiyor gibi yükseliyordu. Caminin altındaki kemerli dükkanların girişlerine asılmış renkli halılar, yamaçtaki nar ağaçlarının çıplak dallarının oluşturduğu soluk renkli karmaşayı daha bir öne çıkarıyordu. Köprüye yönelirken caminin arkasındaki belediye binasına baktı bir süre. Yüksek sesle, ''Kim derdi ki Şair Eşref'in kaymakamlık makamına oturacağız?'' dedi.
Ummuhan Deresi kabarmıştı yine. Ürken atını köprüye güçlükle sürebildi. Sel suları vurdukça köprü sarsılıyordu. ''Bu köprü kaç kez sele kapılıp gitmiştir kim bilir?'' dedi ve eğilip atın boynunu okşadı.
''Çare yok kızım, hükümet binası suyun karşısında. Öyle ya da böyle, geçeceğiz bu köprüyü.'' diye söylenerek indi.
Dizgini çeke çeke atını ürkütmemek için ikide bir duraklayarak köprüyü geçtikten sonra nar ağaçlarının arasından kıvrılan taş yoldan yokuş yukarı yürüdü.
Ortalıklarda kimsecikler görünmüyordu. Hükümet binasının ikinci katına çıkarken bir an durdu, arkası sıra gelen Deştiman'a döndü.
''Demek Eşref Bey'in makam koltuğu hala duruyor.''
Omzundaki halı heybenin kaymasını önlemek üzere biraz sol yanına devrilerek gelmekte olan Deştiman, özlem dolu bir sesle yanıtladı.
''Eşref Bey'imizin koltuğu da masası da durur.''
Taş merdivenleri konuşmadan çıktılar. İbrahim Ethem Bey evraklarını çekmecelere yerleştirdikten sonra ayak üzeri kısa bir not yazdı ve Deştiman'a uzattı.
''Parti pehlivanı bulup ver.''
Yaşlı adam emriniz olur diyerek aşağı inerken makam koltuğuna oturdu. Karşı duvarda asılı koç başlı halıya baktı bir süre. ''Orta Asya bozkırının rengini buralara getiren halı sensin demek.'' diye mırıldandı.
Bir kağıda yapacağı işleri sıraladıktan sonra pencereye yürüdü. Derenin gürültüsü azalmıştı. Karşıdaki Kranköy tarafında kara bulutların arasından süzülen güneş ışınları, kestane ağaçlarının üstünden Sahara denen otlakta oradan oraya koşuşturan çocuklara uzanıyordu. Çok geçmeden tahta köprüden geçip yukarıya hükümet binasına doğru yönelen bir grup göründü. "Hoş geldine geliyor olmalılar," dedi içinden. Gelenler Temmuz 1919'da kurulan Gördes Milli Heyeti'nin yöneticileriydi. İçlerinden Hacı Ethem Bey, Darülfünun mezunuydu. Onun adını çok duymuştu. Hacı Ethem Bey öteki üyeleri tanıttı. "Bu arkadaş Topal Ağalardan Tevfik. Şu arkadaş da Lağımcıoğlu Emin. Arkadaki Nasuhoğlu Mustafa." Yana döndü. "Şu arkadaş Alanyalı Bekir. Yanındaki Mehmet Şevket Efendi. Ve Yurdoğlu İbrahim Efendi." İbrahim Ethem Bey hoş geldin konuşmalarının ardından yeni bir kaymakam atanana dek Gördes'i Demirci ile birlikte yöneteceğini anlattıktan sonra çevrede düşman hareketi görüp görmediklerini sordu. Balıkesir'e halı satmaya gidenler Bigadiç'te Sındırgı'yı Yunan'ın tuttuğunu söyledikten sonra işgalcilerin yapıp ettiklerini anlatmaya koyuldular. Bir yandan anlatılanları dinliyor, bir yandan da kapıdan yana bakıyor, parti pehlivanın iri yarı gövdesiyle görünüvermesini diliyordu ki kapı vuruldu. Bir sessizlik oldu. İbrahim Ethem Bey seslendi. "Buyurun girin." Açılan kapıdan ürkekçe içeri süzülen Deştiman masaya yanaştı. Küçük buruşuk bir kağıdı uzattıktan sonra bir adım geriye çekilip ellerini önünde kavuşturdu. İbrahim Ethem Bey kağıtta yazılanları içinden okumaya başladı. "Cehaletim ve işlerin iç yüzünü bilemediğimden hükümete karşı büyük bir suç işledim. Her ne kadar neticede durumu anlayarak Ethem'den ayrılmış ve onun düşmana teslim etmek istediği topları alarak orduya göndermiş ve böylece büyük bir hizmet ifa etmişsem de daha evvel işlediklerim pek büyük olduğundan affedileceğimi zannetmiyorum." Başını kaldırdı. Odadakilere şöyle bir baktı. Odadakilerin bakışları da onun üstündeydi. Onların endişeli sessizliklerini bozmadan kağıdı okumayı sürdürdü. "Onun için Gördes'ten içeriye giremem. Kasabanın kenarında oturacağım ve hizmet teklif ederlerse memnuniyetle yapacağım. Parti Mehmet Pehlivan." İçi burkuldu. "Hey gidi koca pehlivan, çekinecek ne var sanki?" dedi kendi kendine. Gördeslilere döndü. "Kusura bakmayın, bir iş çıktı. Ben biraz sonra gelirim," diyerek kapıya yöneldi. Çıkmak üzereyken topluluğun önündeki Yurdoğlu İbrahim Bey'e seslendi. "İsterseniz birlikte giderim." Kısa seyrek sakalı yer yer kırlaşmış, uzaklara bakıyormuş gibi derinden bakan Yurdoğlu İbrahim Bey sakin bir sesle "Hay hay, olur," diye yanıtladı. Kısa süre sonra atlarını ovaya sürdüler. Kemal Bey çiftliğinin ara yolundan geçip kula yolundan sola saplar ve bağ evine yöneldiler. Evden telaşla çıkan parti pehlivan ürkek adımlarla yaklaştı onlara. İbrahim Ethem Bey atından inerken onun tüfeksiz olduğunu ayrımsayınca, demek üzüntüsünü açıklarken samimiymiş, her şeyi göze almış diye düşündü. Kestanenin arasına doğru yürüdüler. Parti pehlivan başını yerden kaldırmıyor, soruları kısa cümlelerle yanıtlayıp susuyordu. İbrahim Ethem Bey onun kolunu tuttu. "Artık üzülecek durum yok," dedi. "Bana güven. İçin rahat etsin diye Liva'ya da yazıp sorarım. Ama sen de şu Halil Efe'yi kolla, buralardan ayrılmasın." Parti pehlivan bu sözleri duyunca ezikliğini üstünden atmış, omuzlarını kaldırmış, eskiden yaptığı gibi sol elinin baş parmağını kuşağına takmış, göğsünü öne çıkararak gözlerini İbrahim Ethem Bey'e dikmişti. Davudi sesi coşkuluydu. "Emriniz olur, siz onu bana bırakın. Zaten istese de bir yere gidemez." İbrahim Ethem Bey bu yanıtla rahatlamıştı. Yurdoğlu İbrahim Bey'e döndü. "Pekala, artık gidelim," dedi. Kendine gelen parti pehlivan elini eve doğru uzatarak, "Oldu mu ya kaymakam bey, bir iki lokma bir şeyler yeseydik," dedi. Atın dizginini eline alan İbrahim Ethem Bey, "Yapacak işler var, bir başka zamana inşallah," diye yanıtladı. Parti pehlivan Gördes'e doğru uzaklaşan atları izlerken, içinde tuttuğu coşkuyu açığa vurmak istercesine eve doğru bağırdı. "Ey millet, haydi bakalım, işe koyuluyoruz." 4. Pencereyi açtı ve derin bir soluk aldı. Ummuhan diresinden yukarı doğru gelen parti pehlivanı görünce, "Koca pehlivan, haber alınca iyiden iyiye kendine gelir artık," dedi. Akşam güneşinin soluk aydınlığında iyice sessizleşen Gördes'i dinledi. Bir süre ve içinden, "Asya'dan bu yana susmamış bu halı tezgahların takırtısını yeniden duyabilecek miyiz?" diye sordu. Kapı ağzında duran Deştiman'a döndü keyifli bir sesle. "Haydi bakalım Bekir ağa, birer kahve içelim, bugün her şey iyi gitti," dedi. Deştiman "emriniz olur" deyip geriye dönünce parti pehlivanın iri gövdesiyle karşılaştı. Telaşla yana çekilerek yol verdi. İbrahim Ethem Bey elindeki telgrafı parti pehlivana uzatarak "seyyar jandarma halinde ve hükümet emrinde görev yapacaksınız, ne dersin?" diye sordu. Parti pehlivanın sesi titriyordu. "Memnuniyetle, memnuniyetle kabul ediyorum." Ayaklarının üstünde hafif yaylanarak kendinden daha uzun olan parti pehlivanın omzuna eliyle bir iki kez vurdu. "Haydi bakalım, hayırlısı olsun pehlivana. Artık kızanları toparla, şimdi iş zamanı." "Hay hay, hemen." Parti pehlivan iri gövdesinden umulmayacak bir çeviklikle merdivenleri indi. Onun ardından bakarken onun bu canlılığına pek şaşırmamıştı. Kendisi de Ankara'dayken milli hükümetten gelen atanma yazısını okuduktan sonra sokağa fırlamış, başı yukarılarda zeybek oynar gibi yaylanarak yürümeye, sağda solda tanıdık tanımadık kimi görse selam vermeye başlamıştı. Kapıya doğru seslendi. ''Bekir ağa, kahveler de nerede yahu?'' Deştiman telaşla girdi içeri. Küçük bakır tepsideki fincanları devirmemek için elinin titremesini durdurmaya çalışıyordu. ''Bey, kahvemiz yoktu da halıcı Mehmet Efendi aldım. Kusura kalma, geciktim.''
Neyse aldırma. Mehmet Pehlivan da gitmiş.
İbrahim Ethem Bey aşınmış derisinin rengi karadan kahverengiye dönmüş olan koltuğa yaslanıp ayaklarını uzattı. Duvardaki halının kök boyalı sarımsı desenlerine dalıp gitti. Balıkesir'deki esans kokulu küçük sıcak odayı anımsadı. Annesinin endişeli bakışlarını görür gibi oldu. Zavallı anacığım diye mırıldandı. Kahve fincanına uzattığı eli masanın kenarında kaldı. Gözleri kapandı, başı yavaşça öne düştü. Ertesi gün öğleye doğru parti pehlivan tahta merdivenleri sarsarak koşar adım yukarı çıktı. Soluk soluğaydı.
Kaymakam bey kalk, bu iş fena.
Hayrola, az soluklan.
Soluklanacak sıra değil, vaziyet çok kötü. Halil dün gece benim yanımda kalan adamlarını da çağırmış. İyice kızgınmış, gideceğim buralardan deyip duruyormuş.
Yerinden doğruldu, kalpağını başına geçirirken hadi gerisini yolda anlatırsın, Halil'i bir de ben göreyim dedi ve seri adımlarla kapıya yöneldi. Uzunçam mahallesini arkalarında bırakıp Kuşluk köyünün yoluna düştüklerinde atını yavaşlattı.
Ne olmuş da bu denli kızasıymış? Kütahya'dan ne çabuk döndü?
Sormayın kaymakam bey, Çerkez Ethem'in yanında bizimkinden başka bir Halil daha vardı. Onun adı da İştipli Halil. İşte bu İştipli denen herif fena işler yapmış, hükümet de onu aramaktaymış.
İyi de bundan bizimkine ne?
İş bildiğiniz gibi değil. Ankara'dakiler iki Halil'i birbirine karıştırmışlar. Hatta Ankara'da Şehit Necip'in doluyla yetimlerinin kaldığı evi basmışlar. Bizimki saklanıyordur diye.
Deme yahu. İşte işimiz şimdi berbatlaştı. Peki Halil Kütahya'dayken Derviş Bey bir şey yapamamış mı?
Derviş Bey bizimkine sabırlı ol, işin aslını anlatır düzeltiriz durumu demiş ama velakin bizimki ürkmüş bir kere. Atını atladığı gibi buraya gelmiş.
Atlarını Ummuhan Deresi'nin sığlığından karşı yakaya sürdüler. Kuşluk köyün alt yanında bağ arasındaki küçük eve geldiklerinde onları elde tüfek karşının Halil'e fethedirgindi. Konuşurken karşısındakilere bakmıyor, başını yana çeviriyordu.
Kaymakam bey siz burada mıydınız?
Ne var ne yok efe?
Bu kadarını beklemiyordu. Savaşçılığının yanı sıra sertliği ve hırçınlığıyla bilinen Usturumcalı Halil'in gözleri yaşaracak denli, duygulanacağını beklemiyordu doğrusu. Atından indi, efeye doğru ilerledi.
Efe haydi gel, belediyeye gidelim, orada konuşuruz.
Halil Efe başını kaldırmadı, dipçiğini yere dayadığı tüfeğin namlusunu bir iki kez salladı. Sesi boğuluyordu.
Bütün gece at sürdüm, hayvanların önleri de tutuldu.
Daha fazla üstelemedi.
Peki dediğin gibi olsun, yarın sabah gelirsin, konuşuruz.
Atını gerisin geri sürdü. Usta Halil'lerin evinin yanına vardığında ardından yetişen parti pehlivan durumdan umutlu görünüyordu.
Kaymakam bey, sen ayağına dek gitmeyeydin, Halil adamların da alır giderdi. Kim bilir, belki de işi eşkıyalığa vurur, başımıza dert olurdu.
Canım, bu o kadar da kolay mı?
Bu çevrede Halil'e karşı tüfek kullanacak bir tek adam çıkmaz, onu ölesiye severler.
Ne yapmak gerek?
Parti pehlivan telaşlandı. Bu işin arkasını bırakmayalım, yarın erkenden onu sana getiririm. Ben Şeri'ye gideyim de Halil'le az daha konuşayım.
O gece konuşa konuşa sabaha buldular. Halil Efe tam ikna olmuş görünürken dalıyor, düşünüyor, sonra da yeni bir gerekçe öne sürüyordu.
Dayı, bu hükümete güvenilir mi? Ethem'i yakalamak varken ne yaptılar? Onun geçeceğini bilmiyorlar mıydı? Kalkıp mektup yazdılar, onun makineli tüfekleri de alıp düşmana geçmesine göz yumdular.
Allah aşkına Halil, bunun bizimle ne ilgisi var?
Dayı, bunların yarın da öteki gün bize karşı da fikir değiştirmeyecekler, nereden bilelim?
Yağcı Emir'in minaresinde okunan sabah ezanı ovaya yayılırken parti pehlivan izmariti ocağa attı ve Halil Efe'nin omzuna dokundu.
Kaymakam bey'e sözüm var, onu görmeden ayrılma.
Halil Efe yerinden doğruldu. Ocağın sönmeye yüz tutmuş ateşinden uzanan kızıllığın yarı aydınlattığı yüzünde, ince bıyıkların üstünde sonradan kondurulmuş gibi duran uzun eğri burnu daha da öne çıkmıştı. Çukura gömülü göz bebekleri birer kor parçası gibi ışıldıyordu. Sesinden bıkkınlığı seziliyordu.
''Dediğin gibi olsun, bu iş Ethem'in gidişine razı olmana benzemesin de.''
Parti pehlivan donup kaldı, bir şey diyecekmiş gibi geriye döndü ama cayıp kapıdan çıktı. Atlarını gör dese sürerken hiç konuşmadılar. Odaya girdiklerinde İbrahim Ethem Bey'i mangala kahve sürerken buldular. Tüm ısrarlara karşın Halil Efe oturmadı. Söyleyeceklerini ara vermeden sıralamaya başladı.
Kaymakam Bey, ben cahil bir adamım. Makedon dağlarında komitacılık edip buralara geldikten bu yana vatan için çalıştım. Cihan Harbi'ne katıldım.
Bir an duraladı, yutkundu, hafif öksürerek sesini düzeltti. Çerkez Etem'in yanına gönüllü yazıldım. Abaza Anzavur Ahmet'in Kuvayi İnzibatiye kuvvetlerine karşı savaştım. Bolu'da, Yozgat'ta vuruştum. Salihli cephesinde Kütahya'da düşmana çakmak çaldım. Gediz'de Yunan'da savaşırken kardeşim Necip şehit düştü. Sesi giderek yükseliyordu. Ve sonunda ben Etem'in isyanına karışmadım. Orduya karşı tüfeğimi omzumdan indirmedim bile. Etem gavura geçerken ben topları alıp Kütahya'ya götürdüm.
Birden sustu, yorulmuştu. İki kolunu göğsüne kavuşturdu, başını yana çevirip pencereden dışarı bakmaya başladı.
İbrahim Ethem Bey onun tüfeğini dışarıda bırakmış olduğunu şimdi seçiyordu. Bu iyiye işaretti. Bir şey diyecekti ki Halil Efe'yi duyunca caydı. Halil Efe başını döndürmeden sözlerini bitirirken sesi iyice kısılıyordu. Ben işte bu kadar hizmet etmişken haberim bile olmayan bir işle suçlanıyorum. Ankara'da kimsesiz bıraktığım yetimler rencide ediliyor. Dul yengemin ziynet eşyasına el konuyor. Ben eşkıya olmayayım da ne olayım, söyleyin bunu hak ettim mi?
Gözleri yaşarmıştı, kapıya doğru yürüdü. O da dipsiz kuyu sessizliğine bürünmüştü. Eriyen kar sularıyla yeniden coşan çayın gürültüsü bile duyulmaz olmuştu. İbrahim Ethem Bey yerinden fırladı, kapıya varmadan Halil Efe'nin kolunu tuttu. Efe dur, otur şuraya bakalım.
Halil Efe durakladı, yavaşça döndü ve mangalın yanındaki iskemleye ilişti. İbrahim Ethem Bey masanın yanında ayaktaydı. Bir elini masaya dayadı, hafif öne eğildi ve sözcüklerin üstüne basa basa konuşmaya başladı. Dediklerinde haklı olabilirsin. Bu işler nihayet aramızda düzeltilebilecek şeylerdir. Her zaman ve her yerde yanlışlıklar olabilir. Her zaman kötü insanlar da çıkabilir. Fakat herhalde iyileri daha çoktur. Yanlışlıklar er ya da geç ama mutlaka düzeltilir.
Halil Efe başı önde sessizce dinliyordu. İbrahim Ethem Bey onun bu durumundan endişelenince sesini yükseltti. Şimdi bir iki kişi hata yaptı diye, bir iş yanlış oldu diye asıl görevimizi unutmamız doğru olur mu? Sen de pek iyi bilirsin ki karşımızda bir düşman var. Bu düşmana karşı en çok savaşan da kanını akıtanlardan biri de sensin. Şimdi bu düşmanı bırakıp bir iki kişinin yaptığına mı kızalım?
Yutkundu, kararlılık dolu bir sesle sürdürdü. Efe, Rumeli'yi bırakıp Anadolu'ya gelmedik mi? Şimdi de Anadolu'yu bırakırsak nereye gideceğiz?
Sözlerin etkisini görmek ister gibi bir an durakladı, derin bir soluk aldı. Efe'yi ikna etmeyi unutmuş da içini dökmek ister gibiydi.
Vatan elden gittikten sonra bizim şuna buna kızmamız neye yarar? Sen de benim gibi pehlivan ağa gibi Rumeli faciasını yaşamış insansın. İşte bir facia, hem de daha beteri karşımızda duruyor. Rumeli'nde aynı Yunan atalarının mezarlarını çiğnemedi mi? Burada da aynısının olmasını ister misin?